Ayrım 4. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Personel Başkanlığı Aday Memurların Temel Eğitim Ders Notları 1. Sayfa 44. E. Demokratik Devlet. 1. Demokratik devlet olmanın koşulları. Anayasanın ikinci maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin niteliklerinden birisi de demokratik devlet olmasıdır. Yunanca'dan türemiş olan demokrasi, basit anlamıyla halkın kendi kendisini yönetmesi demektir. Demokrasi, Batı toplumlarının sınıfsal yapılarındaki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan bir yönetim anlayışı olarak, günümüzde bu gelişmeler sonucu bazı temel ilkeler üzerine oturmuştur. Genellikle bu ilkelerden birkaçına hatta birine uyulmadığı zaman, o ülkede demokrasinin de olmadığına inanılır. O halde, bir devletin demokratik olduğunu söylemek için, sadece anayasada devletin demokratik olduğundan söz edilmesi yeterli değildir. Çünkü demokrasi vazgeçilmez temel ilke ve uygulamalardan oluşan bir bütündür, yapıdır. Bir devletin demokratik olabilmesi için kişinin devlete karşı temel hak ve hürriyetlerinin korunması ilkesinin, yasalar önünde eşitlik ilkesinin, siyasi partilerin serbestçe örgütlendiği, azınlığın haklarının korunduğu ve çoğunluğun yetkilerinin sınırlandığı çoğulculuk ilkesinin, genel ve eşit oy ilkesinin, serbest seçim ve temsil ilkesinin, seçimler sonrası oluşan parlamentoda çoğunluğun yönetme hakkına saygı ilkesinin, anayasal düzen içerisinde güvence altına alınmış ve uygulanıyor olması gerekir. Özetle, demokratik devlet, siyasal sistemdeki temel siyasal karar organlarının herkesin yasalar önünde eşit olduğu, temel hak ve hürriyetlerin güvenceye alındığı ve serbestçe örgütlenen siyasi partilere eşit şartlarda iktidar yarışması olanaklarının sağlandığı bir ortam içinde yapılan, genel oya dayanan serbest seçimle oluşması ve seçimler sonunda parlamentoda oluşan çoğunluğun azınlığın haklarına saygı göstererek anayasaya uyarak ülkeyi yönetmesidir. 2. Seçim. Temsili rejimlerde halk egemenliğinin kullanılmasına yöneticileri seçmek suretiyle katılır. Demokratik toplumlarda iktidarın kaynağı halkın oluruna dayanır. Bu olur, belirli aralıklarla yapılan serbest seçimlerle açıklanır. Seçimin bir görev mi yoksa hak mı olduğuna da değinmek gerekir. Seçimin bir görev ya da hak oluşu egemenlik anlayışı ile ilgilidir. Milli egemenlik anlayışına göre egemenliğin sahibi tek tek vatandaşlar değil, vatandaşlardan oluşan millettir. Böyle olunca vatandaşlara verilen seçme yetkisi de milletin temsilcilerini seçme görevi anlamını taşır. Halk egemenliği anlayışında ise vatandaşlar tek tek egemenliğin kendisine düşen bölümünde hak sahibidir. Seçme yetkisi de vatandaşların kullanmaktan alıkonamayacakları seçme hakkıdır. Halk egemenliği anlayışında seçim bir hak olup, vatandaş bu hakkı kullanıp kullanmamakta serbesttir. Milli egemenlik anlayışında ise seçim bir görev olduğundan oy kullanmak zorunludur. Bizde zorunlu oy ilk kez 1982 Anayasası'nın halk oylaması için uygulanmış olup, oy kullanmamanın yaptırımı para cezasıdır. Anayasanın 79. maddesine göre seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimin düzenli şekilde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırmayla, seçim süresince ve seçimden sonra seçimle ilgili bütün şikayet, itiraz ve yolsuzlukları kesin karara bağlamaya Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir. Yüksek Seçim Kurulu 7 asıl ve 4 yedek üyeden oluşur. Üyelerin 6'sı Yargıtay, 5'i Danıştay, genel kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tam sayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler, salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerler. Kararları aleyhine başka merciye başvurulamaz. Böylece seçim uyuşmazlıklarını çözmede en üst yargı yeri de Yüksek Seçim Kurulu olmaktadır. Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin yönetimi ve denetiminde yine yargı içinden veya yargıya bağlı olarak oluşan il ve ilçe seçim kurullarından yararlanır. A. Seçmen olabilmenin koşulları. Genel oy ilkesindeki genel sözcüğü herkesin değil, seçme yeterliliğine sahip olanların oy kullanmalarını ifade eder. Türk hukukuna göre seçmen olabilmek için de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, kısıtlı ya da kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, seçmen kütüğüne yazılı olmak gerekir. Ayrıca seçmen olabilseler dahi oy verme günü silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları, askeri öğrencilerle taksirli suçlar dışındaki suçlardan hüküm giyip ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar. B. Milletvekili seçilmenin koşulları. Anayasanın 76. maddesine göre milletvekili seçilebilmek için 25 yaşını doldurmuş olmak, en az ilkokul mezunu olmak, askerlik hizmetini yapmış olmak, kısıtlı ya da kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, taksirli suçlar hariç toplam 1 yıl veya daha fazla hapisle ağır hapis cezasına hüküm giymemiş olmak ve anayasada gösterilen suçları işlemiş olması zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğrayanlar dahi milletvekili seçilemezler. Ayrıca, hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, yüksek öğretim kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ve yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve silahlı kuvvetler mensupları, görevlerinden çekilmedikçe aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler. A. Vatandaşlık. Anayasanın 66. maddesine göre Türk Devleti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür. Bunun dışında vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz. B. Kamu hizmeti ile ilgili hak ve ödevler. 1. Kamu hizmetine girme hakkı. Anayasanın 70. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmeti alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez. 2. Mal bildirimi. Anayasanın 71. maddesine göre yasama ve yürütme organlarında görev alanlar dahil kamu hizmetine giren herkesin yerine getirmesi zorunlu olan bir yükümlülüktür. Bildirimin hangi aralıklarla tekrarlanacağı kanunla belirlenir. 3. Vatan hizmeti. Anayasanın 72. maddesine göre her Türk'ün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin silahlı kuvvetlerde veya kamu kurumlarında ne şekilde yerine getirileceği ya da getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir. 4. Vergi ödevi. Anayasanın 73. maddesine göre herkesin kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüyle orantılı olarak üstlenmesi gereken bir yükümlülüktür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konur, değiştirilir veya kaldırılır. Buna vergide kanunilik ilkesi denir. C. Dilekçe hakkı, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı. Dilekçe hakkı, daha monarşiler döneminde kabul edilmiş ve hemen tüm anayasalarda yer alan temel siyasi haklardan biridir. Doğal olarak, önceki anayasalarda olduğu gibi 1982 anayasası da bu hakka yer vermiştir. Anayasanın 74. maddesine göre vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla, Türkiye'de ikamet eden yabancılar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında yetkili makamlara ve TBMM'ye yazı ve ile başvurma hakkına sahiptir. Başvuruların sonucu dilekçe sahiplerine gecikmeksizin yazılı olarak bildirilir. Bununla birlikte herkes bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu, idarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri inceler. Kamu baş denetçisi TBMM tarafından gizli oyla 4 yıl için seçilir. İlk 2 oylamada üye tam sayısının 3'te 2 ve 3. oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. 3. oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan 2 aday için 4. oylama yapılır. 4. oylamada en fazla oy alan aday seçilmiş olur. Bu maddede sayılan hakların kullanılma biçimi, kamu denetçiliği kurumunun kuruluşu, görevi, çalışması, inceleme sonucunda yapacağı işlemler ile kamu baş denetçisi ve kamu denetçilerinin nitelikleri, seçimi ve özlük haklarına ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir. F. Hukuk devleti. 1. Hukuk devleti kavramı. Anayasaya göre Türkiye Cumhuriyeti'nin niteliklerinden biri de hukuk devleti oluşudur. Günümüzde hukuk devleti dendiğinde kişilerin hak ve özgürlüklerini güvence altına alan ve yönetenlerin her türlü işlem ve eylemlerinin yargı denetimine tabi olduğu, kısaca vatandaşlarına hukuk güvenliği sağlayan devlet anlaşılır. Tarihsel sürece baktığımızda hukuk devletine 3 aşamada gelindiğini görürüz. Tarihin uzunca bir döneminde mutlak monarşi adı altında keyfi yönetim hüküm sürmüştür. Çünkü mutlak monarşilerde kurallara sadece yönetilenler uymak zorundadır. Yönetenler, krallar, kendi koydukları kurallarda bağlı değildirler. Kurallar toplumun ihtiyaçlarından çok yönetenlerin keyfi iradelerine göre konulur ve değiştirilir. Dolayısıyla böyle bir yönetim hukuk güvenliğinden söz etmek mümkün değildir. Hukuk devletinin gelişiminde ilk aşama 18. yüzyılda devletin yönetim düzeninin bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin yazılı belgelere bağlandığı anayasacılık hareketiyle başlar. Yazılı anayasalarla siyasal iktidar sınırlanıp kurumsallaşırken temel hak ve özgürlükler de tanınıp güvenceye kavuşturulmuştur. Ancak bu dönemde henüz parlamentonun üstünlüğü anlayışı egemendi. Çünkü hukuk güvenliği dendiğinde öncelikle temel hak ve özgürlüklerin monarka ve onun bakanlarına karşı korunması akla geliyordu. Parlamentolar tehlike olmak bir yana temel hak ve özgürlüklerin güvencesiydi. Parlamentoda oluşan genel iradenin ürünü kanun özgürlük demekti. Bu yaklaşım içinde doğal olarak kanun devleti anlayışı egemendi. Hukuk devletine giden yolda ikinci aşama temel hak ve özgürlüklerin parlamentoya karşı da korunması ihtiyacıyla ortaya çıkmıştır. İkinci Dünya Savaşı'na neden olan Almanya ve İtalya'daki nazizm ve faşizm acı tecrübelerinden sonra parlamentoları denetleyen anayasa mahkemelerine ihtiyaç duyulmuştur. Nitekim İkinci Dünya Savaşı sonrası Avusturya'da Anayasa Mahkemesi yeniden kurulurken İtalya, Almanya ve Japonya anayasa mahkemelerinin ilk örneklerini sunmuşlardır. Bunları başta Avrupa olmak üzere dünyadaki diğer anayasa mahkemeleri izlemiş, 20. yüzyıl anayasa mahkemeleri yüzyılı olmuştur. Anayasa mahkemeleri temel hak ve özgürlükleri koruyucu işlevleriyle, siyasal demokrasinin olası zaaflarını tamamlayan liberal oluşumlar olarak kurumsallaşmışlardır. Bugün hukuk devletinde üçüncü aşamaya gelindiği söylenebilir. İnsan haklarının ulusal boyutu aşıp, ulusal üstü evrensel boyut kazanarak ulusal üstü örgüt ve sözleşmelerle korunmasının yanında, insan haklarını koruyan ulusal üstü karar ve yargı mercilerinin oluşturulması, hukuk devletinde üçüncü aşama olarak değerlendirilebilir. Türkiye'de Tanzimat döneminden başlayarak cılız da olsa temel hak ve özgürlüklerden, siyasal iktidarın kendi kendini sınırlamasından, kanunun üstünlüğünden ve kanuna bağlılıktan söz edilerek hukuk devletinin ilk tohumları atılmıştır. 1. ve 2. Meşrutiyet dönemlerinde anayasalı düzene geçerek hukuk devletinin ilk aşaması olan kanun devletine ulaşıldığı söylenebilir. Anayasa Mahkemesi'nin eksikliği nedeniyle 1924 Anayasası'nda da kanun devleti anlayışı devam etmiştir. 1961 Anayasası ile Anayasa Mahkemesi'nin kurulması, yargı bağımsızlığı ve teminatına ilişkin güvencelerin güçlendirilmesi suretiyle hukuk devletinde ikinci aşamaya geçilmiştir. Türkiye'de 1990'dan itibaren İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin yargı yetkisinin tanınmasıyla birlikte üçüncü aşamaya geçildiği söylenebilir. Tarihsel sürecin de ortaya koyduğu gibi, hukuk devletini gerçekleştirmek için yapılacak ilk iş, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasıdır. Bunun için genellikle başvurulan yol, bizde olduğu gibi öncelikle temel hakları kolaylıkla değiştirilemeyen metinler olan anayasalarda saymak ve bunların düzenlenmesi ve sınırlanmasını da yasama organına bırakmaktır. Ancak bu yeterli değildir. Hukuk devletini gerçekleştirebilmek için ayrıca yönetimde hukuka bağlılığın sağlanması da gerekir. Bunun için de öncelikle yapılacak iş, anayasayla devlet içindeki güçlerin bir elde toplanmasını önlemek, yetkileri ve bunları kullanacak organları birbirinden ayırarak karşılıklı denetleme ve birbirini frenleme mekanizmaları kurmaktır. Buna kuvvetler ayrılığı ilkesi diyoruz. Bu konuda alınması gereken daha etkili önlem ise yönetenlerin her türlü eylem ve işlemlerine karşı bağımsız yargı denetimi yolunu açmaktır. Yani ülkemizde olduğu gibi yasama organının çıkardığı kanunların anayasaya uygunluğunun Anayasa Mahkemesi tarafından, yürütme organının çıkarmış olduğu tüzük ve yönetmelik gibi işlemlerin kanuna uygunluğunun da Danıştay tarafından
denetlenmesidir. Ancak bu şekilde yönetenlerin işlemlerinin anayasaya uygun olması sağlanabilecek ve anayasayla belirlenen temel haklar ve özgürlükler güvence altına alınmış olacaktır. Bu nedenle hukuk devleti bakımından yargı bağımsızlığı ile hakların korunması ve suç ve cezalara ilişkin esaslar büyük önem taşımaktadır. 2. Yargı bağımsızlığı ve hakim teminatı. 1982 Anayasası'nın temel özelliklerinden biri, 1961 Anayasası gibi yargı bağımsızlığı ve hakim güvencesini sağlamak amacıyla çok ayrıntılı kurallar getirmiş olmasıdır. Anayasa 9. maddesinde, yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır dedikten sonra, 138. ve onu takip eden maddelerinde yargı bağımsızlığı ve hakim teminatı ile ilgili güvenceler koymuştur. Anayasaya göre, hakimler, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre görev ifa ederler. Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Yine anayasaya göre adli ve idari yargı görevleri meslekten hakimler eliyle yürütülür. 3. Hakların korunmasına ilişkin güvenceler. A. Hak arama hürriyeti. Anayasanın 36. maddesine göre herkesin meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunmayla adil yargılanma hakkı vardır. Hiçbir mahkeme görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz. Yine anayasanın 40. maddesine göre de anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkes yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkanının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir. Devlet, işlemlerinde ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır. Kişinin resmi görevlilerin neden olduğu haksız işlemler sonucu uğradığı zarar kanuna göre devletçe karşılanır. B. Suç ve cezada kanunilik ilkesi. Anayasanın 38. maddesinde düzenlenen bu ilke, kimsenin işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılmamasını, kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilememesini öngörür. Uygulamada bu, yeni suç öngören veya cezaları artıran kanunların geriye yürümemesi anlamına gelir. Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz. Ceza sorumluluğu şahsidir. Ayrıca bu ülkeye göre suç ve cezalarla ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri mutlaka kanunla düzenlenmelidir. Bu tür düzenlemeler yürütme ya da idarenin işlemleriyle yapılamaz. C. İspat hakkı. Anayasanın 39. maddesine göre kamu görev ve hizmetinde bulunanlara karşı bu görev ve hizmetin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılan suçlamalardan dolayı açılan hakaret davalarında sanığın, isnadın, suçlamanın doğruluğunu ispatlama hakkı vardır. Bunun dışındaki hallerde ispat işleminin kabulü ancak isnad olunan fiilin doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına veya şikayetçinin ispata razı olmasına bağlıdır. Ç. Kanuni hakim güvencesi. Bu güvence anayasanın 37. maddesiyle düzenlenmiştir. Bu aslında tabii doğal hakim güvencesidir. Doğal hakim ya da kanunen tabi olunan hakim, kuruluşu ile görev ve yetkileri suç işlemezden önce ve herkes için kanunla belirlenmiş mahkeme ya da hakimlerdir. Suç işleyen bir kimse ancak bu mahkemelerde yargılanabilir. Suç işlendikten sonra belirli kişi ya da suçlarla ilgili yargılama yapma amacıyla kurulmuş mahkemeler ise olağanüstü mahkemelerdir. Bu mahkemelerin objektif, tarafsız, adil kararlar veremeyecekleri düşüncesiyle bu tür olağanüstü mahkemeler yasaklanmıştır. Nitekim anayasanın 142. maddesine göre mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir. Yine anayasanın 37. maddesine göre de hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz, bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz. 4. Suç ve cezalara ilişkin diğer esaslar. İnsanlığın uzun mücadeleler sonucu kazandığı ve hukuk devleti bakımından hayati önem taşıyan suç ve cezalara ilişkin diğer evrensel ilkeler, Anayasa'nın 38. maddesinde yer almaktadır. Bunların başlıcaları şunlardır. Suçluluğu mahkeme kararıyla sabit oluncaya kadar kimsenin suçlu sayılamayacağı masumluk karinesi, kimsenin kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamayacağı, ceza sorumluluğunun şahsi olduğu, kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulguların delil olarak kabul edilemeyeceği, hiç kimsenin yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamayacağı, borç nedeniyle hapis yasağı, genel müsadere cezası verilemeyeceği, uluslararası ceza divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç, vatandaşın suç sebebiyle başka bir ülkeye geri verilemeyeceği. 4. ayrımın sonu, sayfa 55.